Asgari ücretle çalışanların sabırsızlıkla beklediği Aralık ayı geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücret görüşmeleri başladı. Şimdi taraflar bir araya gelecek ve önümüzdeki yıl için en düşük maaşı belirleyecekler. Sadece çalışanları değil, küçük esnaf ve büyük sermayeli işverenler dahil milyonlarca insanı dolaylı ya da doğrudan etkileyen, milyonlarca ailenin tek gelir kaynağı olan asgari ücret miktarını kim belirliyor? Komisyonda kimler var dersiniz? Şu anki asgari ücretin 11 katı fazla maaş alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, asgari ücretin 9 katı fazla maaş alan Çalışma Genel Müdürü, 1,5 milyon işçiden zorunlu aidat alan Türk İş, yüz binlerce şirketten aidat alan 21 işveren sendikanın üye olduğu TİSK. Peki asgari ücretli çalışanlar bu görüşmelerin neresinde? Komisyondaki etkilerin nelerdir? Onlar son karar toplantısında bulunurlar, belirlenen en düşük maaş okunur, onların itiraz hakları yoktur ve fikirlerini dile getirmiş olsalar bile bu kamera karşısında olmaz. Kameralar sadece işçi ve işveren sendikaları arasındaki tartışmalara odaklanır. Hararetli tartışmalar olur, işçi sendikaları masadan kalkar ve sonra Çalışma Bakanı arayı bulur, tarafları tekrar masaya oturtur ve kararını verir. Bu tiyatro her sene asgari ücret görüşmelerinde rutin olarak oynanır. Son zamanlarda bu tiyatroya yeni figürler de eklendi. Çalışma Bakanı asgari ücreti açıkladıktan sonra nabızlar yoklanır, itirazlar, eleştiriler değerlendirilir ve birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı kamera karşısına geçip belirlenen ücrette az da olsa bir miktar artış yaptığını açıklar ve o hep son sözü söyler. Peki bu toplantılarda açlık ve yoksulluk sınırı konuşulur mu? Konuşulmaz. Çünkü asgari ücretin bireysel gelir olduğu düşünülür. Bakınız, Türk İş verilerine göre 4 kişilik ailenin aylık açlık sınırı 20.432 TL'dir. O halde 17.000 TL olan asgari ücret ile 4 kişilik bir ailede aç kalmamak için en az bir kişinin daha çalışması lazım. Annenin de çalıştığını düşünelim. Bu aileye sadece açlığını giderebilecek bir ücret reva görülüyor. Çünkü yoksulluk sınırı tüm harcamalar dikkate alındığında 66.553 TL olarak belirlenmiş. Bu durumda 4 kişilik bir aile fakirlikten kurtulmak istiyorsa tüm bireylerin çalışması gerekmektedir. Yani çocukların da. İlginç bir istatistik daha verelim. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 26.527 TL. Peki Türk İş'in bu verilerine göre bekar bir asgari ücretlinin 17.000 TL ile hayatını idame ettirmesi mümkün mü? Yaşama maliyetinin %64'ü kadar maaş alan bekar bir genç bir de bunun üstüne evlilik planları yapacak. Yapabilir mi? O halde şu soru akıllara gelmez mi? Asgari ücret neye göre belirlenir? Biz cevap verelim. Asgari ücret bir insanın en düşük şartlarda yaşama hakkı bile gözetilmeksizin sadece işverenlerin takdirleri ve istihdamın azalmaması gözetilerek belirleniyor. Her yıl TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri dikkate alındığında aslında çalışana zam yapılmış da olmuyor. Birincil ihtiyaçlardan olan ekmek ile basit bir hesap yapalım. Mesela İstanbul'da 2023 ekmek fiyatı ortalaması 8 TL iken asgari ücret 11.402 TL idi. Yani bir maaş ile 1425 adet ekmek alınabiliyordu. Bu yıl 2024'te ise son 6 ayda ekmek fiyatı ortalama 12,5 TL. Buna mukabil asgari ücret 17.000 TL. Yani bir maaş ile 1360 adet ekmek alınabiliyor. O halde çalışanın eline ne kadar para geçerse geçsin alım gücü düşüyor, sahip olabileceği varlık miktarı azalıyor. Açıklanan enflasyon oranları her ne kadar gerçeği yansıtmıyor olsa da asgari ücret için belirleyici olmalı. Şöyle ki 2024 yıl sonu enflasyonu %50 olarak açıklandıysa asgari ücret zammı en az 1,5 katı yani %75 olmalı. Ve asla asgari ücret açlık sınırının altında kalmamalı. Aksi takdirde çalışanımızı enflasyona yedirmeyiz sözleri içi boş, hamasi söylemlerden öteye gitmez. Benzer şekilde belirlenecek emekli maaşı da artık bireysel düşünülmemeli. EYT ile emekli olanlardan şu anda 43-50 yaş arası milyonlarca vatandaş var. Ve hala aynı evin içinde çoluk çocuk yaşamak zorundalar. Dolayısıyla 4 kişilik bir aile için biçilen açlık sınırı emekli için de geçerli. Bu sebeple seyyanen yapılan zamlar ile ayakta durmaya çalışan emekliye 12.500 TL vermek onu başının çaresine bırakmaya zorlamaktır. Ekonomisi sanayi ve teknolojiye, üretime, tarıma, hayvancılığa ve enerji ihracına dayanmayan Türkiye için asgari ücret kavramı finansal işleyiş için kabusa dönmüştür. İnsan gücünün birincil iktisadi kaynak olduğu ülkemizde asgari ücretin yükselmesi demek bütün kalemlerde fiyat artışı demektir. Onun da hesabı gayet basit. Mesela 1000 çalışanı olan bir bisküvi çikolata fabrikası düşünün. bir çalışan için asgari ücret zammı %50 olduğu takdirde kişi başı 8500 TL artış olacaktır. En iyimser bakışla bütün çalışanların asgari ücretli olduğunu düşünürsek toplamda en az 8 milyon 500 bin TL'lik personel gider artışı olacaktır. Fabrika sahibi bu gider artışını tabii ki kendi kasasından karşılamayacak, ürettiği çikolataların ve bisküvilerin satışlarına yansıtacaktır. Bu ürünleri depolayan ve marketlere taşıyan lojistik firmalarının da aynı zamdan etkileneceği için onlar da nakli ücretlerinde zam yapacak ve marketlere öylece sevk edeceklerdir. 100 çalışanı olan bir market ise sadece personel maaşlarına yansıyan minimum 850 bin TL'lik aylık gideri bu ürünlerin üzerine ekleyip son kullanıcı olan vatandaşa satacaktır. Vatandaş ise hayatta kalmak için almak zorunda olduğu ihtiyaçları bir önceki yıla göre zam üstüne zam eklenerek satın almaya çalışacaktır. Fakat kendi gelirindeki artış tüketim mallarındaki artışa yetişemediği için her sene bir önceki seneye göre daha az miktarda ürün almak zorunda kalacak ve böylece hayat kalitesi düştükçe düşecektir. Evet, matematik yalan söylemez ama yöneticiler söyleyebilir. Zira başka çareleri de yok. Çünkü kapitalist sisteme entegre olmaya çalışırken asgari ücretin paradoksu karşısında acize düşerler. Bir ucunu çekerken diğer ucu kısa kalan lastik gibidir asgari ücret. Ne kadar çekiştirirsen çekiştir, ne uzar ne kısalır. Ama günün birinde onun koskoca bir yalan olduğu ortaya çıkar ve lastik kopar. İşte o zaman kapitalizmin aparatları haline gelen sendikaların da foyası ortaya çıkar. Geç olmadan uyaralım istedik.